Çevre sorunlarıyla güvenlik arasındaki ilişkiyi ele alan literatürü incelediğimizde üç temel yaklaşımın ortaya çıktığını görüyoruz. Hatta bazı yazarlar, Ronefeld gibi örneğin, bunun aynı zamanda güvenlik jenerasyonu, çevresel güvenlik jenerasyonları olduklarını vurguluyorlar. Çok kabaca belirtmek gerekirse birinci yaklaşım, özellikle liberallerin 1980'ler sonrasında dönüşen uluslararası sistem, dönüşen toplumlar dolayısıyla ulusal güvenlik yaklaşımının yeniden tanımlanması gerektiği argümandan yola çıkan, daha genel, içerisinde çevresel faktörlerin bir tehdit unsuru olarak da ortaya çıktığı ve bunun dışında başka faktörlerin de olduğu daha genel, daha anekdota dayalı bir yaklaşım olduğunu görüyoruz. Tabii genel güvenlik çalışmaları içerisinde bakıldığında 90'lar sonrasındaki derinleşen ve genişleyen güvenlik kavramı içerisindeki çevre aslında bu 80'lerden kaynaklanan, 80'lerden gelen çevresel faktörlerin de içinde olduğu ulusal güvenlik kavramının yeniden tanımlanması çabalarının bir ürünü olarak karşımıza çıkıyor. Fakat dediğim gibi bu literatürde, bu yaklaşımda, birinci yaklaşımda çok temel bir sorun var. O da anekdota dayalı bir yaklaşım olması. Yani çok temel varsayımlar üzerinden yola çıkıp çevre sorunlarının gerek ulusal güvenlik sorunlarına, gerekse insani güvenlik sorunlarına yol açtığını, açabileceğini vurguluyor. İkinci yaklaşım ise, ya da ikinci jenerasyon ise, 90'lardan itibaren ortaya çıkmaya başlayan ve bir anlamda dar kapsamlı çevresel güvenlik yaklaşımı diyebileceğimiz bir yaklaşım. Bu birinci yaklaşımdaki anekdot ve varsayımların yerine veri üretme çabasına dayalı, veri üretmenin çevresel faktörlerin ne tür güvenlik sorunlarına yol açabileceği sorusundan yola çıkan bir çabanın ürünü olarak karşımıza çıkıyor. Ama dar kapsamlı olması aslında şunu gösteriyor, çoğunlukla çatışmaya ya da istikrarsızlığa odaklanan, dolayısıyla çevresel sorunların, çevre sorunlarının toplumlar arasında, devletler arasında, bireyler ve bireylerin oluşturduğu gruplar arasında ne tür çatışma ve istikrarsızlık faktörleri üretebileceklerine odaklanan bir yaklaşım. 90'ların başına itibaren bu konuda çok önemli projeler ve çalışmalar yapıldığını görüyoruz. Tabii 2000'lerde ve şu anda da iklim değiştiği dolayısıyla bu yaklaşımının giderek daha da ön plana çıkmaya başladığını da söylemek lazım. Bu çerçevede çevresel sorunlardan kaynaklanan tehditler aslında iki kategoride değerlendiriliyor. Bunlardan birincisi çevre sorunlarının doğrudan tehdit olarak görülmesi. Yani kaynak kıtlığı, kaynak kirliliği, özellikle son dönemde örneğin iklim değişikliğinin oluşturduğu çevresel sorunların bir tehdit faktörü olarak doğrudan askeri yapıları ya da kritik altyapılar dediğimiz sistemleri etkilemesi. Örneğin son dönemde Amerika'daki üsler ve Pentagon'un bu çerçevede ulus aşırı üslerdeki iklim değişikliğinin deniz suyunun yükselmesinden kaynaklanan tehditleri, çevresel tehditleri ve bunu bertaraf etmeye çalışması bu kategoride değerlendirilebilir. Yani çevresel sorunlar bir tür bizim ulusal güvenlik kavramında ele aldığımız biçimiyle somut dışarıdan gelen bir düşman yerine konularak düşmansız tehdit bağlamında ama doğrudan tehdit oluşturan faktör olarak karşımıza çıkabiliyor. İkinci güvenlik sorunu ise çevresel sorunların dolaylı biçimde sorun oluşturması ya da tehdit oluşturması. Burada da özellikle kaynak kıtlığının, kaynak kirliliğinin, yine iklim değişikliği dolayısıyla ortaya çıkan sorunların çeşitli müdahale eden faktörler aracılığıyla güvenlik sorunu oluşturması olarak karşımıza çıkıyor. Yani var olan çevre sorunları gerek sosyoekonomik sistemleri, gerek politik sistemleri etkileyerek, buradaki temel başka sorunları tetikleyerek aslında dolaylı bir tehdit olarak karşımıza çıkabiliyor. Buna literatürde daha çok tehdit çarpanı olarak işlev görmesi biçiminde adlandırabiliyoruz. Yani herhangi bir çatışma ya da istikrarsızlık durumunda bu istikrarsızlığın ve çatışmanın kökeninde doğrudan çevresel sorunlar görünmüyor, olabiliyor. Fakat bu çevresel sorunların yol açmış olduğu bazı etnik sorunlar, dinsel sorunlar, siyasal ekonomik sorunlar çatışmayı üreten temel faktörler olarak görülüyor. Aslında burada bir anlamda çevresel sorunların parmak izinin gizli olduğunu söyleyebiliriz. Ağırlaştıran bir etki, var olan sorunları ağırlaştıran bir etki gösterdiğini ve bu ağırlaştırılmış etkinin de çatışmalara yol açtığını söyleyebiliriz bu çerçevede. Buna iki temel örnek vermek gerekirse, birincisi özellikle 1990'larda daha fazla konuşulan, ortaya çıkan su savaşları literatürü, su savaşları argümanı olarak karşımıza çıkıyor. Yani su kıtlığı ya da su kirliliğinin çeşitli ekonomik ve sosyal sistemleri zorlaması, bunlar üzerinde baskı yaratması ve bunların bir savaşa yol açma ihtimali en çok verilen örneklerden birisi olarak karşımıza çıkıyordu o dönem içerisinde. Ama bir parantez açmak gerekirse, tarihsel verilere baktığımızda su dolayısıyla çıkan savaşların sayısı ile ya da çatışmaların sayısı ile su kıtlığının ya da kirliliğinin giderilmesi için oluşan işbirliklerin sayısı arasında çok ciddi bir parite farkı var. İşbirliği, diplomasi, kurumsal çözümler üretme çok daha belirgin yaklaşım olarak karşımıza çıkabiliyor. İkincisi de biraz önce bahsetmiş olduğum gibi iklim değişikliğinin, küresel iklim değişikliğinin oluşturmuş olduğu faktörler. Bunları çeşitli kategorilerde değerlendirmek mümkün olabiliyor. Örneğin yine kaynak kıtlığı, su kıtlığı gibi kuraklığın oluşturmuş olduğu, ormansızlaşmanın oluşturmuş olduğu başka faktörler tehdit unsuru olarak karşımıza çıkabiliyorlar. Dolayısıyla bu çerçevede de iklim değişikliğinin dolaylı etkileri bir anlamda güvenlikleştirilen bir etmen olarak karşımıza çıkabiliyor. Son yaklaşım ise insan güvenliği çerçevesinde daha çok ya da ekolojik güvenlik çerçevesinde çevre sorunlarının oluşturduğu tehditleri ya da bunu güvenlikleştirilmesine ele alan yaklaşım. Tabii dar kapsamlı yaklaşımla karşılaştığında çok daha geniş kapsamlı bir tür olarak karşımıza çıkıyor. Buradaki en temel fark belki de dar kapsamlı güvenlik yaklaşımının çatışmayı ve istikrarsızlığı öncelemesinin karşısında insan güvenliği yaklaşımının kalkınmayı, sosyoekonomik dönüşümü, insan güvenliğini sağlayan ve dolayısıyla çevresel sorunlardan toplumların da, ulusların da güvenliğini sağlayan bir faktör olarak görülüyor olması. Dolayısıyla dar kapsamdakinden farklı bir şekilde daha çok askeri ya da önleyici tedbirler yerine sosyoekonomik dönüşümün öncelendiği, bu dönüşüm sayesinde, bu dönüşüm gerçekleştiğinde güvenliğin zaten sağlanacağı, sağlanabileceği düşüncesinden yola çıkan bir yaklaşım olarak karşımıza çıkıyor. Yine bunun içerisinde belki biraz daha geniş olan ekolojik güvenliği de değerlendirmek lazım. Ekolojik güvenlik aslında insan güvenliğini de kapsayan bir yaklaşım olarak karşımıza çıkıyor diyebiliriz. Çünkü ekolojik güvenliğin insan güvenliğine benzer tarafı, biraz önce bahsettiğim ekonomik sosyal dönüşümleri yine öncelemesi. Fakat insan güvenliğinden farklılaşan tarafı ise antroposentrik bir biçimde, yani insan merkezi biçimde yalnızca insanların ve insan toplumlarının güvenliğini değil, aynı zamanda diğer türlerin ve yerkürenin de güvenliğini öncelemesi meselesi. Dolayısıyla insan yerkürenin içerisinde diğer türlerden birisi olarak görülüp ekolojik ekosistemin güvenliğinin ancak sağlanabildiği ölçüde insan güvenliğinin ve toplumların güvenliğinin de sağlanabileceğini vurgulayan bir yaklaşım olarak görüyoruz. Son olarak belki şundan bahsetmek gerekiyor. Bu güvenlikleştirme pratikleri dışında güvenlik literatürü içerisinde çevre sorunlarının güvenlikleştirilmesini eleştiren literatüre de, düşüncelere de rastlamak mümkün. Tabii birçok versiyonu var ama kabaca iki en önemli versiyondan, en önemli faktörden bahsetmek gerekirse, birincisi bunu eleştiren yazarlar çevresel sorunların güvenlik konusu haline getirildiği ölçüde güvenlik kavramının odağını kaybedeceğini vurguluyorlar. Dolayısıyla her şeyi güvenlik unsuru olarak tanımlarsak ya da tehdit olarak tanımlarsak, bu durumda gerçek güvenlik tehdidi ne olacak sorusundan yola çıkıyorlar. İkincisi, ki bence daha da önemlisi, yine bu yazarların bir kısmı güvenlikleşme pratiklerinin aslında yine bizim diğer güvenlik çalışmalarında bildiğimiz bir aciliyet atama, olağanüstülük atama eylemine yol açtığını, ancak çevresel sorunların güvenlik tehdidi olarak ortaya çıkmasında ve bunun giderilmesinde en önemli yöntemlerin politik, ekonomik ve sosyal politikalar olduğunu vurguluyorlar. Dolayısıyla güvenlikleştirmenin de bu aciliyet, bu olağanüstülük dolayısıyla ortaya çıkabilecek ekonomik, sosyal, politik sorunları geri planda bırakma tehlikesiyle karşı karşıya olduklarını vurguluyorlar.